Ayrım 32. 5. bölüm 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok Sayın Başkan. Sayfa 297. Bölüm 36. Washington DC 12 Kasım 09:45. Nikki Toyota'sını Washington Ronald Reagan Havaalanı'nın otoparkına soktu. Daniel'ı yuvaya bırakmış, hava trafik kontrolü Tonu Gazara ile yapacağı söyleşiye zamandan önce gelmişti. Arabasını bıraktı. Hava trafik kontrol binasına yürüdü. Resepsiyondaki görevliye kim olduğunu söyledi. Görevli telefonla bir şeyler konuştu. Bir dakika sonra görünen ve kendini Tony Gazzara olarak tanıtan uzun boylu orta yaşlı adam Nikki'yi üst kata yükleme sahası ile pistlere tepeden bakan bürosuna çıkardı. Lütfen oturun bayan Dean. Size bir kahve getirebilir miyim? Hayır teşekkürler. Öğleden önce yapmam gereken birkaç söyleşi daha var. Onun için sizce sakıncası yoksa hemen konuya geçmek istiyorum. Tabii. Hava trafik kontrolörü hakkında bilginiz var mı bayan Dean? Nikki gülümsedi. Not defterini açtı. Her uçağa bindiğimde hayatımın sizlerin elinde olduğu dışında kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen yakın geçmişte atlatılan iki kazadan söz edin. Ne oldu? Gazzara hemen savunmaya geçti. Pencereden dışarıya bakın bayan Dean. Burada önemli olan Reagan'da ayda 10 bine aşkın kalkış ve inişin olduğu. Kalabalık her alandaki gibi bazen kaza tehlikesi gibi olaylar olabilir. Bu bir bahane değil elbette. Ama o iki gün boyunca çok yoğun olduğumuzu da söylemeliyim. Her şey bizim çocukların denetiminde. Bazen medya olayları gereğinden fazla abartıyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum, biliyorum. İnsan hayatının tehlikede olmadığını mı söylüyorsunuz? Gazzara hafifçe kızardı. Bilebildiğim kadarıyla hanımefendi, burada her şey kontrol altında. İşimizi başarıyla yapıyoruz. Aksini söylemiyorum Tony. Geçen cuma günkü olay iki sivil uçakla ilgiliydi, öyle değil mi? Gazzara onayladı. O gün hava trafiği oldukça yoğundu. Üstelik havaalanı yakınlarında yoğun hava boşlukları vardı. Uçaklardan biri bekleme konumundaydı. İnmek için izin bekliyordu. Kötü bir türbülansa girdi. Birkaç yüz fit düşerek uçaklar arasındaki 2000 fit sınırının biraz altına girdi. Gerçekten çok önemli değil. Hem pilotlar her an her şeyi denetliyorlardı. Ama kurallar her türlü olayın rapor edilmesini gerektiriyor. Bizim de yaptığımız bundan başka bir şey değil. Peki ya dünkü olay? Nikki notlarına baktı. Benim öğrendiğim kadarıyla özel bir Cessna'nın yolcuları sol tarafta 200 fit kadar yakından geçerken bir askeri nakliye uçağını gördüklerini söylüyorlar. Cessna pilotunun kurtulmak için aniden yön değiştirmesi 3 yolun ödünü koparmış. Yine de kimsenin hayatının tehlikede olmadığını mı söyleyeceksiniz? Gazzara hala savunmadaydı. Dün çoğu gecikmeli çok trafiğimiz vardı. Uçakların çoğunda TCAS vardır bayan değil. Sizin ve benim gibiler için bunun anlamı trafik alarmı ve çarpışma önleme sistemidir. Havada bulunan radar gibi bir şey düşünün. Pilota yakında henüz gözle görünmeyen bir uçak olduğunu bildirir. Kokpitte bir alarm çalar. Kural olarak küçük uçakların böyle bir sistem taşıma zorunluluğu yoktur. Bu sadece büyük uçaklar için olmazsa olmaz bir cihazdır. Ama bu olayda bizim işimizi güçleştiren askeri uçağın TCAS'sinin çalışmıyor olmasıydı. Neden? Gazzara omuz silkti. Belki bozuktu, belki de kapatılmıştı. Ama bu soruyu hava kuvvetlerine sormanız daha doğru olur. Her neyse. Hangi nedenle olursa olsun pilotları uçuş alanının dışına taşmış. Belki de dikkat etmedi, belki de hava kontrol talimatlarını iyi duymadı. Federal Havacılık İdaresi FAA denetimi tamamlanmadan gerçeği öğrenemeyeceğiz. Neyse ki bizim çocuklar tehlikenin yaklaştığını ekranlarında görür görmez pilotları uyarmış. Nikki camdan dışarı baktı. Yükleme sahası ve pistler olağanüstü hareketliydi. Gözleri bir dizi US Air ve Delta yolcu uçağının ötesinde, pistin en ucunda duran dev gibi en az 7 yeşil askeri nakliye uçağına takıldı. Reagan'da hep bu kadar yoğun askeri trafik olur mu Tony? Hiç olmaz. Burada ne aradıklarını bana sormayın. Dediklerine göre bir çeşit tatbikat. Dünden beri çılgın bir yoğunlukta. Aniden oldu. Nikki piste doğru ilerleyen bir nakliye uçağı daha gördü. Hemen ardında tekerleklerini yere değdiren bir diğeri. İki nakliye uçağının yanında onlarca mühürlü sandık boşaltan üniformalı askerler. Burada korkunç bir askeri faaliyet var diye düşündü. Bu uçaklar bunlar ne? Gazzara Nikki'nin parmağını izledi. Askerlerin uçak boşalttıkları piste baktı. C-17 ve C-130'lar. Askerler buna uçan yük beygirleri diyorlar. Genellikle insan ve malzeme taşımada kullanılır. Olası kazaya karışan bunlardan biri miydi? Evet hanımefendi, bir C-130. Ne tür bir malzeme taşıyorlar? Buradan göründüğü kadarıyla büyük bir miktar var. Gazzara omuz silkti. Bunu havacılara sorun hanımefendi. Nikki'nin aklı karışmıştı. Neden Andrews hava üssünü kullanmıyorlar ki? Topu 10 mil ötede değil mi? Genellikle orayı kullanırlar. Ama denilenlere göre Andrews buradan da kalabalıkmış. Fazlalığı buraya yönlendiriyorlarmış. Gazzara ayağa kalktı. Dosya dolabında bir çekmece açtı. Sözünü ettiğiniz olayların ayrıntıları burada. Sonra sorularınızı cevaplandırır ve sizi ikinci randevunuza zamanında yetiştiririm. Maryland 14-10. 50 kilometre ötede Washington'ın ikinci havaalanı Dulles International'da DC'yi yönetmek gibi son derece güç bir işle görevli olan bir adam Heathrow uçağından az önce inmişti. Belediye başkanı Albert Brown VIP bölümünden geçip şoförlü Chrysler LeBaron limuzinin arka koltuğuna yerleşti. Otomobil Eisenhower otoyolundan hızla DC'ye doğru ilerlerken huzursuzca içini çekti. 51 yaşında saçları dökülmüş, yakışıklı zenci başkan, çevresine enerji yayan bir güç kaynağı gibiydi. O öğleden sonrası da her zamanki yelekli takımlarından birini giymiş, alacalı kravatlarından birini takmıştı. Yanında Brown'un huzursuzluk nedeni olan kötü kokulu prosuyla yardımcısı Sid Peterson oturuyordu. ''Tanrım Sid, beni soluksuz bırakmak mı istiyorsun? O Guatemala torpillerinden başka bir şey içemez misin?'' ''Özür dilerim başkanım, pro sizi rahatsız mı ediyor?'' Brown homurdandı. Elini sallayarak ince duman bulutunu uzaklaştırdı. Başkan Booth Londra'dan bir gün önce ayrılıp buraya gelmemi gerektirecek kadar önemli ne istiyormuş? Telefonda söyleyemez miymiş? Peterson camı biraz indirdi. Dışarıdan gelen havanın dumanı dağıtmasını sağladı. Acil olduğunu söyledi başkanım. Sizinle özel olarak konuşacakmış. Şimdi de bana buradan doğruca kahrolası Beyaz Saray'a gideceğimizi söyleme. Hayır efendim. Bana söylenenlere göre önce sizinle muhabere odanızdan konuşacakmış. Brown'un Van Judiciary Meydanı'nda bulunan bürosunun bir kat üzerindeki kişisel jimnastik malzemesini barındıran odaya sadece belediye başkanının güvenlik kartıyla giriliyordu. Özel odasında televizyon uydu bağlantısı üzerinden Beyaz Saray'la doğrudan ve güvenli bir hattan konuşmasını sağlayacak çağdaş iletişim teknolojisinin ürünleriyle dolu bir bölüm vardı. Brown meraklanmıştı. Onunla konuşmak için bu kadar acele eden başkanın konuşmayı Beyaz Saray'da yapması daha anlamlı olurdu. Neler oluyor Sid? Gerçekten bilmiyorum efendim. Bekleyip görmekten başka çaremiz yok. Brown içini çekti. Limuzinin koyu gri camlarından aşağı baktı. Her ne kadar Al Brown'u tanımlamak için sıkça kullanılan sözcük dinamik olsa da belediye başkanının özellikleri arasında sabır yoktu pek. Los Angeles'ta kentin yoksul mahallelerinde bir fabrika işçisinin 6. çocuğu olarak doğmuş, çocukluğunda boğuştuğu parasızlık ve güçlükler iradesini çelik gibi dövmüştü. Yale Üniversitesi'ni iftiharla bitirerek siyasal bilimler diploması almış, sonra da Harvard'da doktora yaparak 27 yaşında Connecticut Eyalet Müfettiş Yardımcılığına atanmıştı. Eyaletin bütçesini yönetmekle görevlendirilmişti. Sonra District of Columbia Maliye Müdürü olarak Washington'a gelmişti. Görevi ülkenin iflas etmiş başkentinin maliyesini yeniden yapılandırmaktı. Brown büyük kararlılık göstermiş, 3 yılda kente doğru yola sokmuş, belediye işçilerinin aşırı seviyelere varan maaş mesailerini kırpmış, bu arada DC'nin hesaplarındaki açığın asıl nedenini bulmuştu. Gösterişli patronu, sonunda belediye başkanlığını kaybetmesine yol açacak derecede kokaine ve sokak fahişelerine düşkündü. Onun yerine seçilen Brown'a ahlaki açıdan çökmek üzere olan bir kent miras kalmıştı. Rüşvet, yoksulluk, pis mahalleler, kötü okullar, denetlenemeyen bir uyuşturucu sorunu, giderek artan, yılda 1000 cinayete varan bir suç oranı. Oysa DC hep vizyon sahibi bir kent olmuştu. George Washington ülkenin başkentini burada, Potomac kıyılarında kurmaya karar vermişti. Üstelik Kaliforniyalı kenar mahalle çocuğunun kendine özgü düşleri de vardı. Daha güvenli sokaklar, daha iyi eğitim, temiz ve sağlıklı mahalleler, makul gayrimenkul fiyatları ve yaygın sağlık hizmetleri. 3 yıllık sert, hırslı bir mücadelenin sonunda başkenti kurtaracaktı Brown. Okul standartları yükselmişti. Sokaklar daha temizdi. Rüşvet azalmıştı. Suç ve cinayet oranları düşmüştü. Vergi kolaylıklarının da yardımıyla milyarlarca dolarlık özel yatırım kente akmaya başlamış, girişimciler kentin dökük mahallelerini yeniden inşa etmiş, DC'ye çekilen yeni işletmeler canlanma yoluna girmişti. Ama Brown'un planının tamamlanması, başkanın DC'ye verilecek yarım milyar dolarlık yeni krediyi onaylamasını gerektiriyordu. Oysa başkan inat ediyordu. Araba, kentin dış mahallelerinden geçerken Brown koyu camdan dışarıya baktı. Washington'a yapılması güç bir işin korkusuyla gelmiş ama sonunda kenti sevmeye başlamıştı. Georgetown'un kırmızı tuğlalı ciddi evleri, genç ve fıkır fıkır Dupont Meydanı, titreşimli Adams Morgan, dünyanın dört bir tarafından göç etmiş Latin Amerikalılar, Afrikalılar ve başkalarının kaynaştığı diğer yerler, DC'nin bazı bölümleri yıllardan beri ihmal ve terk edilmişti. Ama şimdi Washington canlı ve gençti. Amerika'nın en zengin kentlerinden biriydi. New York caddesi boyunca sıralanan sanayi alanları artık gözü rahatsız etmiyordu ve büroları inşa etmek isteyen müteahhitlerin göz bebeği olmuştu. Kent merkezi yeni gece kulüpleri, restoran ve dükkanlarıyla arı kovanı gibiydi. Washington bir yandan üstün teknolojinin Mekke'si olmuştu. Dünya internet trafiğinin yarısından fazlası DC'den geçiyordu. Brown'un sayabileceği etkileyici rakamlar vardı. 37 tarihi bölge, her renk ve inançtan 50'yi aşkın etnik grup, yılda 21 milyon ziyaretçiyi mıknatıs gibi çeken bir kent. Ama Güneydoğu'da hala kötü mahalleler vardı. Uyuşturucu ve suçun hakim olduğu, grafiti kaplı duvarları ve yanık çalıntı arabalarıyla yıkık dökük bölgeler. Brown'un bundan sonra eğileceği yerler böylesi bölgelerdi. Çürümekte olan işçi mahalleleri, evsiz barksızların hala kanayan birer yara olduğu semtler. Kendi çocukluğunun geçtiği mahalleleri, gece uykusunu bölen açlık ve umutsuzluk iniltilerini, tartışma seslerini hala hatırlıyor, bu insanları içinde bulundukları bataklıktan kurtarmayı her şeyden çok istiyordu. Ama bunu başarmak için başkanın desteğine ihtiyacı vardı. Çalan araba telefonu Brown'u düşlerinden uyandırdı. Başını pencereden çevirdi. Ben konuşurum diyerek Peterson'dan önce telefonu kaldırdı. Birkaç kelime konuştu. Sonunda teşekkürler Marion, orada olacağım. Telefonu kapattı, Peterson'a döndü. Başkanın sekreteriydi dedi. Öyle mi? Sonunda adamın ne konuda konuşmak istediğini söyledi mi? Brown'un yüzü aydınlandı. Hayır söylemedi. Ama büromdan konuşmayı unut. Başkan beni hemen görmek istiyor. Üstelik çok önemli olmalı. Beyaz Saray'da bir toplantı ayarlıyor. Öyle mi? Allah kahretsin Sid. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur arabanın camlarını döverken Brown'un yüzündeki aydınlık daha da yayıldı. Bana sanki adam yarım milyar dolarlık vergi kolaylığını kabul edecekmiş gibi geliyor. Bölüm 37. Chesapeake, 14.38. Carla, Winston Coin'daki yazlığın önünde durduğunda yağmur hızla yağıyordu. Her ikisi de sırılsıklan bir halde Honda'dan indi. Carla, kapıyı taşın altında bulduğu anahtarla açtı. Birlikte içeri girdiler. Gorev hala yüzünde bir acıyla böğrünü tutuyordu. Carla endişeyle sordu. İyi misin? Daha iyi olduğum günleri hatırlıyorum. En azından kanama durdu. Bir bakayım. Sonra yarayı doğru düzgün saracak bir şeyler bulurum. Daha sonra Carla. Önce bu ıslak elbiselerden kurtulmamız gerek. Sen istersen üst kata çıkıp ikimize uyacak bir şeyler ara. Ben de bu arada ateşe yakıp bu acıyı hafifletecek bir ilaç bulayım. Carla merdivenlerden çıktı. Gorev ateşe yaktı. Kütükleri şemineye doldurdu. Dallar alev alırken Carla'nın eğreti olarak yaptığı pansumanı kaldırmaya çalıştı. Kanın eşarba ve yaraya yapışıp pıhtılaştığını gördü. Mutfağa gitti. Raflardan birinde bir şişe vodka buldu. 2 bardak aldı. Mutfaktan çıktığında korlaşmış kütüklerin önünde bir etek ve kazak giymiş, elinde de bir blujin ile gömlek tutan Carla'yı buldu. Senin için bunları bulabildim. İşe yarayacağından eminim. Gorev her 2 bardağı vodka doldurdu. Birini uzattı. Al iç bunu, sinirlerini yatıştırır. Carla'nın yüzündeki gerginliği, bardağa uzanan elini titrediğini gördü. FBI bizi nerede bulacağını nasıl bilir? Gorev vodkasından bir yudum aldı. Başını inanamıyorcasına salladı. Buraya gelirken yolda kendi kendime hep bunu sordum. Rastlantı mıydı yoksa rastlantının ötesinde bir şey mi? Beynimi ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım, bizi bulabilmelerini sağlayacak nasıl bir hata yaptığımızı anlayamıyorum. Ya sen? Düşün Carla, bir şey var mı? Herhangi bir şey. Hayır yok. Dikkatliden de öte davrandım. Raşit de öyle. Eğer Amerikalılar orada olduğumuzu bilselerdi, yanlarına daha fazla adam alır ve harekete geçmeden önce daha dikkatli davranırlardı. Alexei'nin yanında sadece 2 kişi gördüm. Bu da bizi şans eseri bulduklarını gösteriyor. Gorev yeniden başını salladı. Ama nasıl, işte bunu çıkaramıyorum. Carla derin bir endişeyle bardağını şöminenin üzerine bıraktı. Ne var, ne oldu diye sordu Gorev. Bir ara içimizden birinin dostunu Alexei'yi öldürmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Gorev'in yüzü karardı, bir sigara yaktı. Dürüst olmak gerekirse işler oraya varırsa ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Yine de ona zarar verebileceğimi düşünemiyorum Carla. Nasıl zarar veririm? Alexei benim kardeşim gibi. Ya bir daha aynı durumla karşılaşırsan? Bir daha karşılaşmamaya gayret etmeliyiz. Bundan böyle sadece gerektiğinde dışarı çıkacağız. Gereksiz risk almayacağız. Amerikalıların her yeri arayacaklarından, bakılmadık delik bırakmayacaklarından emin olabilirsin. Carla'nın gözleri korku doluydu. İyi de bütün buna hiçbir şey değiştirmez Nikolay. Bunu görebiliyorsun değil mi? Bu iş nasıl biterse bitsin, sonunda başaralım ya da başaramayalım, bize buradan çıkış yok değil mi? Amerikalılar kim olduğumuzu biliyorlar. Joseph'in serbest kalması neye yarar? Nereye saklanırsak saklanalım, Amerikalılar bizi bulacaklar. Yüzü bembeyaz, sesi endişeliydi. Göz yaşlarını zor tutuyor gibiydi. Gorev sigarasını alevlerin arasına attı. Elini uzattı, usulca Carla'nın koluna dokundu. Buna verecek cevabım yok Carla. Daha işimiz bitmedi mi? Şimdilik bitmedi. Bunu söylemedim. Her zaman bir yol vardır. Öğrendiğim tek bir şey varsa o da bu dünyada imkansız bir şey olmadığı. Öyleyse ne yapacağız? Yanlış adama soruyorsun. Bundan sonra yapacaklarımız Raşid'e bağlı. Ama bugün olanlardan sonra korkarım Amerikalılara kötü bir sürpriz hazırlayacak. Ne demek istiyorsun? Yakalanma tehlikesi olmadan Aşık Washington'da uzunca bir süre oyalanamayacağımız açık. Raşid'in Amerika başkanına baskı yapması, bir an önce harekete geçirmeye çalışması mantıklı değil mi? Nasıl? İşin içinde Raşid olunca her şey mümkün. Beni endişelendiren de bu. Gorev bardağını bıraktı. Ateşe yeni bir kütük atmak için davrandığında yüzü acıyla kasıldı. İkiye katlandı. Elini yine böğrüne götürdü. Bacakları büküldü ve bir sepet gibi kanepeye yığıldı. Nikolay, Karl'a yardım etmek için yaklaştı. Parmaklarının arasından kan fışkıran Gorev ölü gibi bembeyazdı. Kanı durduracak bir şeyler bul. Çabuk Karl'a. Karl'a koşarak merdivenleri çıktı. Biraz sonra elinde bir çarşaf ve makasla aşağı indi. Bir bakayım. Dizlerinin üzerine çöktü. Gorev'in kanlı gömleğini kesip eşarbı kaldırdı. Yaradan akan kanı temizledi. Etlerin arasındaki kanlı metal parçasını görünce yüzü soldu. Bu basit bir yara değil Nikolay. Dokunun içine yerleşmiş bir şarapnel parçası. Bir doktora görünmek gerek. Başımızı derde sokarız. Yüzünden terler akıyordu. Bunu biliyorsun Karl'a. Ya yaranın içinde başka şarapnel parçası varsa onu sonra düşünürüz. Cımbız ya da pense bulmaya çalış. Ya da şarapneli çıkarmakta kullanılabileceğin başka bir şey. Bir de sıcak su getir. Daha beter edeceğimden Tanrı aşkına tartışmayı bırak Karl'a. Genç kadın mutfağa gitti. Bir çaydanlığa su koyup ateşe yaktı. Biraz sonra buharı tüten bir kap suyla geldi. Çantasında da küçük bir cımbız buldu. Bunları bulabildim. Yetinmek zorundayız. Çarşaftan bir parça yırt. Sana söylediğimde yarayı tıkamaya hazır ol. Nikolay, bunu yapamam. Yapamazsan ben yaparım. Hazır ol. Karl'la çarşaftan şeritler kesti. Gorev iki parmağıyla etlerin arasından eğri büğrü şarapnel parçasını görene kadar yaranın ağzını açtı. Şimdi Karl'la. Haydi. Karl'la cımbızla şarapnelin ucunu yakaladı. Yaradan çıkarmaya çalıştı. Bitir artık. Daha kuvvetli çek, dedi Gorev dişlerini sıkarak. Karl'la cımbızı asıldı. Metal parçası yerinden oynadı. Sonra yaradan çıktı. Fışkıran kan yere sıçradı. Yarayı tıka Karl'la, çabuk. Genç kadın pamuklu şeritten bir yumak yaptı. Açık yaraya basıp tuttu. Bir dakika kadar sonra tampon kana bulandığında yerine yarayı sterilize etmek için vodkaya bulanmış bir yenisini koydu. Sonunda kan azalmaya başladı. Gorev yüzünü buruşturdu. Şimdi sar. Karl'la karnının çevresine şeritleri sardı. Sıkıca düğümledi. Sonunda Gorev kanepeye sırtüstü uzandı. Güçsüz, baygınlığın eşiğinde görünüyordu. Gözleri yarı kapalı, acıyla kasılan ve ter içindeki yüzünde kaybettiği kanın solukluğu vardı. Bundan çok daha beterini atlattım. Korkma Karl'la. Genç kadın ayağa kalkmaya davrandı ama Gorev kolunu tuttu. Nereye gidiyorsun, diye sordu. Sana yardım edecek birileri olmalı. Karl'la'nın yüzü endişeden kül gibiydi. Raşit'in adamları, yoksa Çeçen dostun Razan? Hayır, dedi Gorev. Korkunç acıya rağmen kararlıydı. Eğer kanama yeniden başlarsa o zaman düşünürüz. Şimdi bırak da dinleneyim. 25 kilometre kadar uzaktan Muhammed Raşit Yamağı'yı 4 numaralı karayolundan çıkardı. Yolun iki kenarındaki derin ormanların içinde piknik alanı yazılı bir tablo levha görünce motosikletin direksiyonunu dar orman yoluna çevirdi. Alexandra'yı çok geride bırakmış olan Maryland'e girmiş, kendini havadan ya da karadan izleyen kimsenin izine rastlamamıştı. Güvende olduğundan emindi ama hala öfkeden titriyor, içindeki kızgınlık canlı bir varlık gibi köpürüyordu. Orman yolunda 200 kilometre kadar ilerledikten sonra kaba ahşaptan 5 ya da 6 masa ve bankın bulunduğu bir açıklığa vardı. Yalnızdı. Burada kimse onu rahatsız edemezdi. Yamağın motorunu susturup indi. Sırt çantasını alıp banklardan birine oturdu. Havada çam kokusu vardı ve orman sakindi. Sırt çantasını açtı, dizüstü bilgisayarını çıkardı ve önündeki masanın üzerine yerleştirdi. Nasıl? Amerikalılar evi nasıl bulmuştu? Bu soru kafasının içinde dolanıp duruyor, öfkesini körüklüyordu. Mantık bunun rastlantı olabileceğini söylüyordu. Ama yine de öfkesi azalmıyordu. Yazlık eve döndüğünde yapacağı ilk şey görüntüsünü değiştirmek olacaktı. Gerektiğinde kullanmak üzere çeşitli renklerde saç boyası almıştı. Sarı saçlar gidecekti. Onunla birlikte küpede. Portatif uydu antenini bilgisayarın arka çıkışına bağladı. Düğmeye bastı. Birkaç saniye sonra Windows programının yüklendiğini gördü. Nikel kadmiyum piller yeniden şarja gerek kalmaksızın bilgisayara 5 saatlik bir çalışma süresi tanıyordu. Oysa 5 dakikadan fazla işi olmayacaktı. Anteni ayarladı. Sonra raporunu yazmaya koyuldu. Önemli olan bütün ayrıntıları, o günkü felaketi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili önerilerini sıraladı. Mesajı yazmaya bitirdiğinde mesajın istediği gibi olup olmadığını görmek için ekrandakileri iki kere okudu. Sonunda gönder kutusuna tıkladı. 2 saniye sonra mesaj gitmişti. Şifreli mesaj hemen hemen aynı anda 15 bin kilometre ötedeki Afganistan'da olacaktı. Eğer Amerikalılar saniyelik mesajlardan birini yakalarlarsa şifresini çözmek için çok uğraşacaklardı. En güçlü bilgisayarlarıyla bile şifreyi kırmak haftalar alacak, demişti Pakistanlı programcı El-Kaide'ye. Parlak bir kriptoloji uzmanı olan adamın sözünden kuşkulanmak için hiçbir neden göremiyordu. Ama daha endişe verici, çok daha tehlikeli olanı vericinin bağlantıda olduğu zamandı. Raşit için gelen bir sinyali almanın hiçbir tehlikesi yoktu. Gökten mesajı kapmak kolaydı. Kimse alıcının kim olduğunu, nerede bulunduğunu bilemezdi. Tehlike bir mesaj verirken ya da aldığı bir sinyali teyit ederken vardı. Eğer Amerikalılar talihliyse bilgisayarlarıyla Raşid'in sinyalini bir üçgen içine alıp mesajın nereden verildiğini kesin olarak belirleyebilirdi. Yine de çok talihli ve çok hızlı olmaları gerekiyordu. Raşid'in sinyalleri çok kısaydı çünkü. Buna rağmen aynı yerden iki mesaj göndermemesi sıkı sıkıya tembih edilmiş, Raşid de talimatı uyarak mesajlarını birbirlerinden en az 15 kilometre uzak noktalardan göndermişti. Dizüstü bilgisayarı kapattı. Hala öfkeden kuduruyordu. Felaket bir gün olmuştu. Ama kesin bir felaket değil. Eğer önerileri benimsenirse Amerikalılar El-Kaide'nin gücünün yeni ve sert bir örneğiyle karşılaşacaklardı. Onları El-Kaide'nin isteklerini hemen yerine getirmeye zorlayacak bir örnek. Bilgisayarını sırt çantasına yerleştirirken arkasından kırılan bir dalın çıtırtısını duydu. Telaşla sırt çantasına uzandı. Akrebin kabzasını kavrayıp emniyetini açtı. Ama silahı yanında görülmeyecek gibi tuttu. Ayrım sonu sayfa 309. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Cessna. C-E-S-S-N-A. Corsair. U-S-A-I-R. Delta. D-E-L-T-A. Andrews. A-N-D-R-E-W-S. Heathrow. H-E-A-T-H-R-O-V. Albert Brown. A-L-B-E-R-T-B-R-O-W-N. Chrysler LeBaron. C-H-R-Y-S-L-E-R. L-E-B-A-R-O-N. Eisenhower. E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Sid Peterson. S-I-D-P-E-T-E-R-S-O-N. One Judiciary. O-N-E-J-U-D-I-C-I-A-R-Y. Yale. Y-A-L-E. Harvard. H-A-R-V-A-R-D. Connecticut. J-O-N-N-E-C-T-U-T-I-C-U-T. District of Columbia. D-I-S-T-R-I-C-T-O-F-J-O-L-U-M-B-I-A. Potomac. P-O-T-O-M-A-C. DuPont. D-U-P-O-N-T. Adams Morgan. A-D-A-M-S-M-O-R-G-A-N. Marion. M-A-R-I-O-N.